Ayrım 44.
5. Yazar kimlerin tevkif etme yetkisi olduğunu bilmiyor. Polis de tevkif ediyor, jandarma da. 6. Romanın kötü kişisi Kemal için yazar, o materyalist felsefenin çürük temelli abidesi diyor. Kemal de kendini şöyle tanımlıyor. 20. asrın itina ile yetiştirdiği, maneviyata düşman, maddeye köle olmuş, bayağı ve adi bir portresiyim. Artık her hanede bu modele rastlamak güç değildir. Kemal 9 satır sonra bir elini cebine sokup bir miktar para ve mücevher çıkarıyor. Ve alsınlar, artık bu maddenin kölesi değilim diyor. 7. Romanın olumlu tipi Ferhat'ın babasını ipe çekerek paralarını alan dayısı nice yıllar sonra Ferhat'ı bulur. Yıllardır aç, susuz, uykusuz seni aradım der. Çaldığı paraları Ferhat'a verir. Ferhat'ın senin o taş kalbine hangi ilaç yumuşattı sorusuna katil dayının cevabı İslam. 8. Sitem'de de kovboy filmi tekniği uygulanmış. Bir yanda iyiler, bir yanda kötüler. Kötülerin iyilere katılmalarının tek yolu var, İslam'a sığınmak. Ama bu değişim gerçek romanlarda olduğu gibi roman kişisinin evrimiyle gerçekleşmiyor. Yıldız, ol diyor, oluyor. Bunun için bütün roman kişileri karton kişiler. 9. Yanık buğdaylarda da İslami nikah vardı. Sitem'de de var. Sitem'deki tek yenilik Ferhat'ın Esma'nın elini sıkmaması. Esma'nın eli havada kalmıştı. Esma hala manasını anlayamadığı hareket için kafasını yoruyordu. 10. Dil ve anlatım gene felaket. 11. Geçen hafta Yıldız'ın G. Lucas'ı okumasını isterdim demiştim. Okumasın, yararı olmaz. 12. Bir daha mı Ahmet Günbay'dan roman okumak? Tövbe. Saragöl. Eyşan okuması yazması olmayan yaşlı bir Kürt kadını. Ömer Polat romanının Saragöl'ün 50. sayfasında Eyşan'a şöyle söyletiyor. Umudu karanlık gecelerden söküp çıkardık. Nuro köyün muhtarı. Ömer Polat ona şöyle dedirtiyor. Kanım sizin direncinizin mayası olsun. Sayfa 207. Hazo da şöyle konuşuyor. Güzün eli kulağında. Bugün yarın türküsünü söylemeye başlar. Sayfa 215. Apomukko, Ermeni-Kürt ilişkilerini dile getiren öyküsünü anlatırken annesini nasıl bulduğunu söyler. Çırılçıplak bir kadın ölüsü. Başı yok. Bir memesi dipten kesilmiş. Sayfa 110. Ermeniler Apomukko'nun köyünü yerle bir etmişler. Ellerine geçirdikleri bütün insanları öldürmüşlerdir. Apomukko'nun annesinin ölüsünü gördüğü gün Kürtler bunun öcünü alırlar. Ve işte Ömer Polat'ın Apomukko'ya söylettikleri. Acı kin oldu içimde. Kime? Bilmiyordum. Ama kinim ne Ermeniye idi ne de Kürt'e. Birilerineydi ama kimdi, kimlerdi bilmiyordum. Sayfa 118. Ömer Polat, bey kızı Dilan'a sevda acısını, yeni gördüğü belden aşağısı çıplak, bacak kadar bir çocuğa anlattırabilir. Bu bacak kadar çocuk, Filito'da, beyler ne ki, kızları ne ola diyebilir. Sayfa 144. Zozan, Hazo'ya, bunlara taş gözüyle bakma, Hazo bacı. Bunlar taş değil. Bunlar ölenlerimizin acısı, kini, bizim de geleceğimiz olacak diyebilir. Sayfa 161. Ömer Polat için roman kişileri bir takım düşünceleri, bir takım devrimci sözleri iletmeye yarayan kuklalar. Kişilerini tanımaya, anlamaya çalışmamış. Bu beylik sürdükçe Saragöl'de, göğünde bile hak olmaz. Sayfa 36. Deyince bir kişisinin ağzından ya da bir kişisine, biz kaçarsak onlar gene yaşayacak. Hulam olursak daha bir güçlenecek. Ama direnirsek bil ki eninde sonunda beyler yok olacak. Sayfa 61. Topraksız yaşanmaz. Sayfa 64. Dedirtince devrimci bir edebiyat eseri vereceğine inanır bir hali var. Ömer Polat roman yazıyor ve kişilerine aldırmıyor. Yaşayan insanlar değil, kendi kafasındaki düşünceler önemli. Kişilerine karşı öylesine ilgisiz ki, kişilerinin adlarını birbirine karıştırıyor. Sayfa 165 ve 167'de 3 defa Zozan yerine Hazo demiş. Ömer Polat edebiyatımızda sık sık rastladığımız bir yanlış anlayışı uygulamış romanına. Anlattığı olayların önemine, çarpıcılığına yaslanmış. Onların uyandıracağı ilgiye güvenmiş, boş vermiş kullandığı aracın, romanın gereklerine. Roman toplumsal gerçekliği insanlarda somutlayarak yansıtır. Romanın bu görevini yerine getirebilmesi için bu insanların gerçekten yaşayan, sahih insanlar olması gerekir. Konuşmalarıyla, davranışlarıyla, düşünceleriyle, özlemleriyle, cesurlukları ve korkaklıklarıyla, umutları ve umutsuzluklarıyla. Oysa Ömer Polat'ın romanı bize bir şey iletmiyor bu insanların iç dünyasından. Bütün roman boyunca bir tek romancı saptaması bulabildim. Ağanın adamlarıyla kavgadan dönen kadınları anlatırken şöyle der Ömer Polat. Sızlanmıyorlardı, sessizce gurur içinde ağırdan yürüyorlardı. Kocasının bir sillesiyle, köyü sesiyle kaldırıp indiren o kadınlar, şimdi bu kadınlar değildi sanki. Acılarını içlerine akıtıyorlardı. Sayfa 180. Bunun dışında yaşlılarla gençler arasındaki tartışmaların şematikliği, kişi konuşmalarıyla kişilerin bağdaşmazlığı, kolay devrimcilik lafları, psikolojik saptama yanlışlıkları birbirini izliyor. Arada Dilo Bey bütün yorgunluğuna değin, tepeye nasıl çıktığını anlamadı. Sayfa 51 gibi Türkçe yanlışları. Romanın en renkli bölümü Apomukko ağzından anlatılan Ermeni-Kürt ilişkileri öyküsü. Ne var ki 288 sayfalık romanın 56 sayfasını kaplayan bu öykü romanda bir yama gibi kalıyor. Organik bir bağlılığı yok romanla. Ömer Polat başlı başına bir roman olabilecek bir öyküyü Saragöl içinde harcamış bence. Ömer Polat doğayı iyi tanıyor. Romanında yer yer bir Yaşar Kemal duyarlılığına ulaştığı, doğayı bir Yaşar Kemal duyarlılığıyla verebildiği görülüyor. Söz gelimi severek birkaç defa okuduğum şu satırlar. Ay göründü göğün derinliklerinden, Saragöl mavi dumana kesti. Bir yel çıktı, aladağlardan ince yalımlı. Saragöl ufak ufak kımıldadı. Önce mayıs çiçekleri başladı sallanmaya. Çayır çayır. Günü uğurlamaya çıkan tarla kuşları ağırdan öte öte indiler gökten yere. Kan teper diplerinde, kuşkonmaz aralarında yuvalar ısındı. Bıldırcınlar daha bir sindiler çaşır diplerine. Mayıs çiçekleri, kan teperler, çaşırlar bir türkü oldular Saragöl'de. Hış hış, bir o yana bir bu yana, ağır bir halayı oynar gibi. Derken bütün Saragöl otları, gülleri halaya girdiler. Cil otlar, kurt kulakları, yemlikler, yaban gülleri, halay Saragöl'ü bürüdü. Ağır ağır bir o yana bir bu yana, hışırtı türkü oldu yelin ağzında. Sayfa 35. Ömer Polat romanıyla Doğu insanlarının toprak davasına, yani insanca yaşama davasına yardımcı olmak istiyor. Romanıyla bir sömürü düzeninin değiştirilmesine katkıda bulunmak istiyor. Amacı bir gerçekliği sadece yansıtmak değil, bu gerçekliğin değiştirilmesi savaşına katılmak. Roman bir toprak davası üzerine kurulu. Cımşıt Bey daha önce belirli bir icar karşılığında topraklarını alamadığı köylülerin topraklarını 10 yıl boyunca hakime, savcıya, avukata, kurda kuşa 200 bin lira yedirerek zilyetliğini ileri sürüp 3 yalancı şahitle ve mahkeme kararıyla alır. Saragöl toprakları ellerinden alınan köylülerin bu toprakları vermemek için direnişlerinin öyküsüdür. Ömer Polat'ın olaylara bakışı ilkin bilimsel düşüncenin sağlamlığını taşıyor gibi görünüyor. Gelişmeden yana, ilerlemeden yana, beylik ağalık düzenine karşı, çatışmanın kişiler arasında olmadığını, toplum tabakaları arasında olduğunu görüyor. Ne var ki gelişmenin yönüyle gelişmenin olanaklarını, gelişmenin gerçekliğini birbirine karıştırmamak gerekir. İçinde yaşanılan nesnel koşullara bu koşulların güçlüğüne aldırmayarak iyimser bildiri iletmek adına ille de kitle zaferleri, ille de ileriye gidişler göstermek dileği, bir yazarı nesnel gelişmenin diyalektiğinden uzaklaştırarak ütopik bir çizgiye sürükleyebilir. Gerçeği değiştirmek kaygısı böylece gerçeğin dışına düşmekle sonuçlanabilir. Böyle bir durum Ömer Polat için de söz konusu. Ömer Polat bir ütopyayı kurtuluş yolu diye gösteriyor. Bir yanda elinde mahkeme kararı olan bir toprak ağası, Ömer Polat'ın anlattığı jandarmasıyla, hakimiyle, savcısıyla bugünkü düzen. Bir yandan da köylülerin öfkeli, namuslu ama örgütsüz sendika parti ama kendiliğinden hareketleri. Kavga bu ortam içinde. Bu kendiliğinden hareketin başarısızlıkla sona ereceği açıktır. Nitekim Ömer Polat'ın çabalarına rağmen inanmak mümkün olmuyor söylediklerine. Cımşıt Bey atar o köylüleri oralardan ve o toprakları gönlünün dilediği gibi eker biçer. İlerici yazar G. Lucas'ın Ekri'de Moskova'da dediği gibi toplum gerçekliği burada Saragöl'ün gerçekliği. Dünya görüşüne ters bir durum gösterirse, dünya görüşüyle çelişmeye girerse, dünya görüşünü haklı çıkarmak için bu gerçekliği bu dünya görüşüne uygun bir biçimde düzeltmeye kalkışmamalıdır. Yazarın yarattığı roman kişisine saygısı, anlattığı toplum gerçekliğine saygısı ile birlikte gider ve romanın varoluş koşullarının başında gelir bu koşul. Ne yapsın romancı? Köylüleri eli kolu bağlı oturuyor mu göstersin? Onları hakları için savaşa itmesin mi? Edilgin bir betimlemeci olarak mı kalsın denebilir. Böyle konulara el atan bir romancı elbette bir çözüm yolu arayacak. Ama bu çözüm yolunu kafasında, özlemlerinde, düşlerinde değil, keyfi olarak seçtiği koşullar içinde değil, geçmişten gelen koşulları göz önünde bulundurarak, toplumsal, ekonomik gerçekliğin içinde arayacak. Bu gerçekliği bir yana itenler için ütopyanın batağına düşmek kaçınılmaz bir durumdur. Ve ayrık olaylara sığınmayı önlemek için Engels'in ünlü gerçekçilik tanımını anımsamanın yeridir. Bence gerçekçilik ayrıntıların gerçekçiliğinden başka tipik durumlarda tipik kişilerin gerçeğe uygun şekilde gösterilmesi. Altını ben çizdim FN demektir. Ömer Polat'ın Mahmudo ile Hazelini okumuş ve sevmiştim. Bir takım acemiliklerine rağmen başarılı bir başlangıçtı. Oysa Saragöl bir yanılgılar romanı. Nasıl kotan, pulluk. Hopu toprağı yanıp eveliği köküyle ezer çıkarır. Beyliğin de öyle kökünü kazıp çıkarmak gerekir ki Saragöl düzen tuta. Sayfa 37 gibi sözler belki kimi çevrelerde pek hoşa gider, pek devrimci bulunur. Ama roman bu sözlerle, bir bu sözlerle yazılmaz. Saragöl roman çizgisinde Mahmudo ile Hazel'e göre bir gerileme bence. Kolay bir yol seçmiş Ömer Polat. Ama bu yolun bir yazarı romana götürebileceğini sanmıyorum. Yarın, yarın. Yarın, yarın bir solukta okunan romanlardan Pınar Kür'ün ilk başarısı burada. Pınar Kür'ün ikinci başarısı belirli bir çevreyi olanca sahihliğiyle edebiyatımıza getirmesinde. Bir yazımda toplumcu yazarlarımızı okuyanlar, Türkiye'yi neredeyse sömürücüsü olmayan bir sömürülenler ülkesi sanacak demiştim. Pınar Kür, sömürülenlerin pek bol ama sömürenlerin pek az olduğu edebiyatımıza bir sömürücü çevresini büyük bir başarıyla sokuyor. Bu çevreyi çok iyi tanıdığı belli. Çünkü bu çevrenin kişilerini anlatırken küçük bir ayrıntıdan hareketle bir roman kişisi yaratmayı biliyor. Pınar Kür'ün başarılarından biri de bu. Yarın yarında nicedir özlemini duyduğum gerçek roman kişisi psikolojisini buldum. Derinliğine zengin, ayrıntılı. Ama eklemek gerek. Pınar Kür bu başarıyı burjuva çevrelerini anlatırken gösteriyor. Bunun için olacak kulüpleri, evleri, eğlence yerlerini anlatırken usta. Sokak pek yok Pınar Kür'de. Doğa pek yok çünkü gerçek halk yok. Kulüpleri, yatak odalarını anlatırken alabildiğine başarılı, alabildiğine özgün olan Pınar Kür, İşçi Mehmet'i, Kadriye'yi, İşçi Mehmet'in babasını anlatırken roman kişisi psikolojisinin uzağına düşüyor. Harcı alem laflar etmekten öte geçemiyor. Devrimden, devrimcilikten söz ederken de öyle. Tuzu kuru, zengin çocuğu Selim'i anlatırken alabildiğine başarılı. Ama devrimci Selim'i anlatırken tökezliyor. Bunun için roman biraz da terikoton gömleklere benziyor. Saf pamukla suni elyaf iç içe. Seyda romanın baş kişisi. Seyda ile Selim çevresinde gelişiyor roman. Romanın bitimine birkaç satır kala Seyda kendisi için benim gibi hasta, çarpık bir kişi diyor. Gerçekten de hasta ve çarpık bir kişiliği var Seyda'nın. Bir burjuva karısı deyip geçmek mümkün değil. Çünkü Seyda burjuvalaşmamış. Küçük burjuva bir aileden geliyor. Anası da öğretmen, babası da. Çocukluğunda edebiyat yeteneğiyle, matematik yeteneğiyle herkesten akıllı, herkesten üstün, herkesten iyi olduğuna inandırılmış. Ülküsü atom fizikçisi olmak. Bir sınav başarısızlığı yeter öğrenciliği bırakmaya ve Oktay'la evlenmeye. İlerisi için umduğu her şeyden bilinçli olarak vazgeçti. Artık bir milyoner karısıdır. Ne var ki yeni çevresiyle sadece dış görünüm bakımından uyum içindedir. Yoksa bilir her şeyin, herkesin, tüm yaşantısının nedenle anlamsız olduğunu. Ve sanıyorum Seyda'nın dramı buradadır. Yarı yoldan ziyade yerden uzak. Yarı yoldan ziyade maha yakın. Ne küçük burjuva ne burjuva Seyda. Nazım'ın ne korkunçtur düşmek kavganın haricine dizesini bütün kahrediciliğiyle ama büsbütün değişik bir biçimde yaşamaktadır. Köksüz bir kişilik, anlamsız bir yaşam. Üstelik anlamlı bir yaşam tutkusundan sonra. Boyun eğdiği yaşama biçimi içinde çevresinden tiksinmektedir. Kusacak kadar. Ne yapar? Çocuk yapar. Ne olduğunu açık seçik bilmediği özgürlük için düşler kurar. Güzelliğiyle oyalanır. Pek hayrandır kendine. Narsizm sözcüğü de kullanılabilir. Kimi zaman yazarla kişisi birbirine karışıyor gibidir. Söz gelimi daha 8. sayfadaki betimleme, ayrıca 33, 39, 84. ve 182. sayfadaki betimlemeler Seyda'dan çok romanın arka kapağındaki fotoğrafı akla getiriyor. Yetmez bunlar, oyalamaz Seyda'yı. Kocasını sevmez ama erdeme duyduğu cinsel isteğe karşı koyabilir. Selim gelinceye kadar. Selim'le bir kulüpte tanışırlar. Ertesi gün Selim evlerine gelir. Bu büyük yazlık evde kalması kararlaştırılan Selim 2 gün sonra tekrar gelir. 2 çantasını bırakıp gider, gece yarısı gelir. Ertesi sabah Oktay'la denize girer. Sonra Oktay'la birlikte çıkıp gider. 2 gün sonra renk renk balonlarla gelir. Ve Seyda ile yatarlar. Oldukça hızlı bir gelişme. Pınar Kür de farkında bunun. Bu hızın verdiği rahatlıkla olacak, aralarında geçmesi yazgılı olan şeyler gibi sözler etmek gereğini duymuş. Yazgılı şeyler pek yakışmıyor Pınar Kür'ün romancılığına. Kolay açıklama, benim gençliğimde çok okunan kadın romancılara yakışır bir açıklama. Ama Pınar Kür Seyda'nın aşkını ne güzel anlatır. Her an kulağı kapıda. Telefon zilinde, gözü yolda, evin içinde aylak aylak dolaşmak. Ya gelir de gene gidiverirse diye evden dışarı adım atamamak, korkudan denize bile açılamamak. Sayfa 156. Selim'i biraz da Oktay'ın karşıtı olduğu için seviyor Seyda. Ve tabii Selim hemen Seyda'yı olumlu bir kişi yapma çabalarına girişiyor. Selim'in devrimden söz açması üzerine Seyda'nın tepkisi, Selim, devrim deyip boşlukta erir gibi gittiği andan beri, devrim ya da Selim'in Seyda dışındaki tüm uğraşları, tüm eylemleri genç kadının baş düşmanı olmuştu. Pınar Kür şöyle sürdürüyor. Onun için kafasıyla benimsediği, inandığı düşünceleri bile yüreğiyle itiyor, diliyle küçümsüyor, gülünçleştirmeye çalışıyordu. Sayfa 255. Ne var ki Seyda hangi düşünceleri ne zaman benimsemiş, nasıl benimsemiş, bu gelişme nasıl olmuş? Açıklamıyor bunları Pınar Kür. Bunun için Seyda'nın bilinçlenme süreci boşlukta kalıyor. 256. sayfadan sonra Selim'le Seyda'nın tartışmaları bir bilinçlenmeyi göstermekten çok Seyda'nın içinde bulunduğu durumu ve sözcük yerindeyse öz eleştirisini göstermeye yarıyor. yararlı olabilme olanağını yitirdim bir kez der Seyda. Kişinin tüm mutsuzluğunu kendi kendine borçlu olduğunu bilmesi ne korkunç şeydir, haberin var mı? Hiçbir başka kişiyi ya da olayı suçlayamamak. Selim buna, suçlu sen değilsin, sorumlu olanlar seni sen yapanlar. Çocukluğundan beri seni yalan yanlış yoğuran çevren diyerek karşı çıkar. Seyda'nın durumunu açıklayan cümleler, ama yapabileceğim bir şey yok ki, tek başıma ne değiştirebilirim ne düzeltebilirim. Özünü savunmanın tek yolu olaylara dışarıdan bakabilmeyi başarmak, çekmek kendini, boşlukta yaşamaya çalışmak. Yoksa çekilir mi o beyinsiz karılar, kendini beğenmiş herifler? Seyda'nın yanlış amaçlı eğitimi ve içine düştüğü burjuva çevresi, Selim'i görünce düştüğü şüphe. Sanki yapmam gereken bir şeyi yapmamışım gibi ve Seyda'nın çalışmaya başlaması. Çalışıyordu evet, işe yaramaya başlasın diye bir sürü kitap, dergi, broşür vermişti Selim eline. Kimisi İngilizce, kimisi Fransızca olan yazıları Türkçe'ye çevirmesini istemişti. Şimdilerde her günün büyük bir bölümünü bu çeviri işine ayırıyordu Seyda. Belki biraz mekanik ama genel doğrultusunda olan bir sonuç. Can sıkıntısı duymuyordu artık, içi sıkılmaz olmuştu. Burjuvazi ile uyum içinde yaşayamayan bir küçük burjuva aydınının halkın davasıyla bütünleşmeye yöneldiği zaman, daha doğrusu böyle olduğunu sandığı zaman duyduğu mutluluk. Seyda bu yönde gelişirken Selim'in mutsuz sonu her şeyi alt üst ediyor. Romanın sonunda Seyda Selim'e, "Sen yokken ne yapacağımı bilemediğimden, bulamıyorum yolumu" diye sesleniyor. Evet, bilinçlenme sadece bir kişinin varlığına, bir kişiye duyulan aşka bağlı kalırsa sonuçta bu olur. Bilinçlenme alanı herhalde yatak değildir. Pınar Kür burjuva çevrelerini büyük bir başarıyla anlatıyor. Ama devrimci gençleri ya da işçi çevrelerini anlatırken aynı başarı düzeyine ulaşamıyor. Giderek roman yapısı bakımından da olaylara ve insanlara bakış açısından da romanda bir bölünme oluyor. Burjuva çevrelerini anlatırken gözlem gücüne, zekasına, ayrıntıları kullanma ustalığına bakarak işte iyi bir romancı dediğimiz Pınar Kür gidiyor, yerine acemi, bilgiç, aceleci bir Pınar Kür geliyor. Selim bir zengin çocuğu, anası da babası da durmadan evlenmekle, evlenmedikleri zaman sevgili değiştirmekle meşguller. Selim koleji bitirdikten sonra Paris'e ekonomi politik öğrenimine gider. Pınar Kür burjuva çocuğu Selim'i başarıyla anlatır. İşte Selim'in yalnızlığı. Tanıyacak, konuşacak bir tek kişi bulamamaktan öte, özleyecek kimsen bile olmadığı için derinleşen, dibi görünmeyen uçurumsal bir yalnızlık. Eskiden kalma bir sevginin, anımsanan bir sıcaklığın avuntusu olmaksızın göğüs germek buz gibi rüzgarlara. Sayfa 129. İşte Selim ve din. Dinsel etkilerden tüm uzak büyütülmüşlerin rahat, kaygısız, inançsızlığa eşit inancı vardı o zamana dek. Sayfa 140. Bunlar iyi ama Selim'in bilinçlenme süreci ve bilinçlendikten sonra eylem diye yaptıkları, bu eylemleri yaparken ileri sürdüğü düşünceler Selim'i bir yamalı bohça haline getiriyor. Pınar Kür, nedense aydınları bilinçlendirmeye götüren yolun kitaplıklardan çok yataklardan geçtiğine aklını takmış. Bir de sevdiği kişiler ya Seyda gibi güzel ya da Selim ve işçi Mehmet gibi yakışıklı olacak. Selim Seyda'nın kafasına yatak odasından geçerek ulaşmıştı.